Ayrım 7.
Karadeniz. Karadeniz, Sovyetler Birliği'nde yaşanan yeniden yapılanma, perestroika ve açıklık glasnost günlerinden sonra çok değişti. Son 10-15 yıldan beri Karadeniz bölgemizde yaşananlara saçıklık denebilir ki Rusçasını bilmiyoruz. Saçıklık politikası SSCB'nin çöküşünden sonra Sarp sınır kapısı açıldığı zaman başladı. Hala sürüyor. Karadenizli delikanlıları tutabilene aşk olsun. Herkes Rusya'nın yolunu tutmuş, gidip geliyorlar. Ruslar önce çok şaşırmışlar çünkü gelenler arasında bir tek kadın yok. Hepsi sapına kadar erkek. O zamana dek yurt dışına pek gitmişlikleri de olmayan Ruslar kuşkuya kapılmışlar. Acaba diye düşünmeye başlamışlar. Türkler tek cinsli midir? Sadece erkekleri mi vardır, kadınları yok mudur? Allah'tan bir süre sonra Ruslar da ülkemize gelmişler ve bizim normal insanlar gibi dişili erkekli olduğumuzu anlamışlar. Ne var Rusya'da bizim erkeklerimizi bu kadar çeken derseniz bunlar üç ana başlıkla toplanabilir. 1. Kadın. 2. Kız. 3. Dul veya evli fark etmez. İşte bu nedenlerle Ruslar bizi çok yanlış tanımışlar. Bizi ayıptır söylemesi biraz uçkuruna düşkün insanlar sanmışlar ve tabii yanılmışlar. Yanıldıkları bölümün biraz sözcüğünde yattığını elbette anlamışsınızdır. Erkeklerimizin dillerini bilmedikleri Rus kadınlarıyla nasıl anlaştıklarına gelince el işaretleri var. Örneğin sol eli yumruk yapıp sağ elin avuç içiyle vurmak Karadeniz lehçesinde "Bayan çok güzelsiniz. Eğer önemli bir işiniz yoksa bu akşam birlikte yemek yeme zevkini bana lütfeder misiniz?" anlamına geliyor. Ayrıca İngilizce konuşanlar da oluyor. Karadeniz'de tatil yapmak biz Türklerin aklına pek gelmez. Ama aslında gelse hiç fena olmazdı. Karadenizlilerin büyük çoğunluğu İstanbul'da yaşadığından Karadeniz kentleri son derece sakindir. Trafiğin tıkanmadığı, hava kirliliği ve gürültünün bilinmediği, insanların üst üste yaşamadığı bir yerde salt bu zevkleri tadabilmek için tatil yapmanın da bir anlamı olabilir. Hele kaldırımlarda rahat rahat yürüyebilmek, arkanızdan korna çalınmadığını, karşınızdan üstünüze gelinmediğini görmek insana farklı duygular tattırabilir. Bir de otellerin durumu var ki tadından yenmez. Karadeniz otelleri neredeyse bomboştur. Bazı otellerde kapıdan içeri girdiğinizde dikkatli davranmanızda yarar var. Resepsiyon görevlisi karşısında gerçek bir müşteri gördüğü için şaşkınlıktan küçük dilini yutabilir. Böyle bir otelde yaşamanın güzellikleri şunlar. Lokantaya indiğinizde istediğiniz yere oturursunuz. Telefonu açtığınızda santral hiç kuşku duymadan sizin aradığınızı bilir. Kapıyı açtığınızda kat hizmetçisini odanızı temizlemek için beklerken bulursunuz. Bu avantajlarına karşılık hep izleniyormuş duygusuna kapılabilirsiniz. Eğer böyle bir duyguya kapılırsanız acaba evhama mı kapılıyorum diye endişe etmenize gerek yok. Çünkü bu sizin boş yere kapıldığınız bir duygu değildir. Gerçekten izleniyorsunuzdur. Otel personeli nasıl zaman geçirecek sanıyorsunuz? En ilginç iş hazır bir müşteri varken onu izlemektir. Otelde gürültü de yoktur diye düşünüyorsanız yanılabilirsiniz. Çünkü 100-150 yataklı bir otelde eğer 5 müşteri varsa bunların hepsini aynı kata ve yan yana odalara yerleştirme becerisi açısından Karadenizlilerin diğer otel personelinden hiçbir farkı yoktur. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu. Miladi takvimler kağıt üzerinde hangi tarihi gösterirse göstersin, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun tarihi epey farklıdır. Bu bölgeler benzerlikleri açısından bir arada ele alınmıştır. 21. yüzyıl medeniyetiyle tanışmış herhangi biri ister Türk ister yabancı olsun, Doğu ve Güneydoğu kent ve kasabalarını gezerken, insanlık tarihinin çeşitli bölümleri arasında zevkli ve şaşırtıcı bir geçmişe dönüş serüveni yaşayacaktır. Elbette bu gezinin dönüşünde, hele bir de uçakla dönülürse, sıkı bir geleceğe dönüş duygusu da yaşanabilir. Bölgede geçirdiğiniz süreye uygun olarak insanlığın ne ölçüde gelişmiş olduğunu görerek şaşırabilirsiniz. Sık sık ilk çağlara, orta çağlara, yakın çağlara, hatta zaman zaman da yontma taş veya cilalı taş devrine girip çıkabilirsiniz. Hem bu duyguları salt geçmişin antik harabelerinde değil, günümüzün yaşayan kasaba ve köylerinde de duyumsayacaksınız. Bu durumun şöyle bir yararı var. Doğu ve Güneydoğu'da yer alan uygarlıkları gezerken geçmişte nasıl yaşandığını hayal etmenize gerek yok. Günlük yaşantınız içinde pekala Urartu veya Pers uygarlığına girip çıkabilirsiniz. Yalnız Urartu ve Pers uygarlıklarına haksızlık etmek istemem. Onlar biraz daha gelişmiş olabilir. Yerleşim alanlarının mezbeleliğine karşın doğanın güzelliği göz kamaştırıcıdır. Bu haliyle ilginç bir turizm potansiyeli mevcuttur. Ne var ki Doğu bölgelerinde yaşanan PKK terörü 1980'lere doğru yabancıların başlattığı Doğu tatilini yarım bıraktırmıştır. O günlerin Doğu tatili neydi derseniz şöyle bir şeydi. Otellerde yatmak pek akıl kârı olmadığından ve uygar bir insanın bu otellerde kalması mümkün olmadığından çadırınızı alıp Nemrut Krater Gölü'ne karşı kurardınız. Mis gibi hava, kuşlar, çiçekler, kertenkele ve yılanlar arasında nefis günler geçirirdiniz. Ancak bu birkaç gün sizin iş stresinizi üzerinizden atmanızı sağlamak için PKK Turizmi Yatırma AŞ tarafından grubunuza tanınan hoş bir süre olurdu. Asıl program daha sonra başlardı. Bir gece çadırınızda mışıl mışıl uyurken turizm şirketiniz size güzel bir hoş gelmişseniz kokteyli hazırlardı. Bir anda sağınızda solunuzda patlayan Molotov kokteylleri ile uykunuzdan uyanırdınız. Ardından grubunuza Kalaşnikov marka antika Rus silahlarını yakından tanıma imkanı sağlanırdı. Bu silahların tehdidi altında eller yukarıda köyler arasında bir geziye çıkarılırdınız. O köy benim, bu köy senin dolaştırılırken Urar Türk ve Urar Kürt uygarlıklarına nasıl yaşandığı konusunda canlı örneklere tanıklık ederdiniz. Bu yolculuklar dünyanın en eski taşıma aracı sayılan kendi ayaklarınızla yapılırdı. Bazen çalıntı bir askeri ciple dolaşma imkanı bile tanınırdı. Acıktığınız zaman her şey dahil açık büfe menüde ekmek elden su nehirdendi. Çaylar ise şirkettendi. Güneş enerjisiyle ısıtılan göllerde her türlü su sporlarını yapmak, boğulmak dahil, imkanıysa zorunlu olmayıp isteğe bağlıydı. Cenaze servisinden en yakın çukura atılmak şartıyla para alınmazdı. Ayrıca arzu ederseniz ayaklarınızın dibine sıkılan kurşunlarla Zebbaha Gadder Dance Dance Dance. Bunlar oldu, yaşandı bitti fakat izi kaldı. 80'li yılların başına özellikle yabancılar arasında başlayan Doğu tatili merakı, canlanma fırsatı bulamadan rahmetli oldu. Doğu otelleri de bir başka alemdir. Bazı örnekler vereyim. Oteller neredeyse antikadır. Elinize attığınız her şey elinizde kalabilir. Sıcak ve soğuk su vardır ama hangi musluktan akacağı bir bilmecedir. Kalorifer olsa dahi yanmaz, klima varsa bile soğutmaz. Sadece bir dizel kamyonun egzoz sesine yakın ses çıkararak sizi uyutmaz. Yataklar sanki yatmak için değil, odanın tabanındaki pislikten kurtulmak için oraya yerleştirilmiş bir sığınma yeri gibidir. Personelin tutumu ise acaba bir punduna getirip bu herifi nasıl döverim havasındadır. Hiç kuşkusuz bu durumlar bölgenin koşulları değiştikçe değişecektir. Ancak koşulların değişmesi birçok şeyin değişmesine bağlıdır, en başta da ülkeyi yönetenlerin. 8. Bölüm. Türkler nasıl eğlenir? Onu anlatır. Eğlence anlayışımız için Türkler kapı gıcırtısına bile dayanamaz, göbek atmaya başlarlar denir ki bu söz fazla doğru değildir. Belki kapı gıcırtısına oynayanlarımız da vardır ama bu durum ortada bir çalgı aleti olmamasına bağlıdır. Bir çalgı aleti bulunduğunda kimsenin kapı gıcırtısına oynamaya kalkıştığı görülmemiştir. Zaten ülkemizde ortada bir çalgı aletinin olmadığı herhangi bir durum düşünülemez. Çaresiz kalındığında üzerinde tempo tutulan bir masa veya kağıt takılan bir tarak çalgı aleti haline getirilir ve oynanır. Eğer masa, tarak ve kağıt bile yoksa işte o zaman kapı gıcırtısına oynanabilir. Evet, fırsat buldukça oynarız, göbek atarız ve eğleniriz. Sahne sanatları anlayışımız da buna uygun olarak yıllarca gazino denilen ortamda sürdürüldü. Gazino ortamı şöyle bir yerde. Sahneye önce tanınmamış, uvertür bir şarkıcı çıkar, ardından bir dansöz gelirdi. Ünlü bir türkücüyle devam eden program komedyenle sürer, en sonunda da az solist sahne alırdı. Ve sahnede ne olursa olsun herkes durmadan göbek atardı. Bu kadar eğlenen seyirci ise gazinoyu terk etmeden önce donuna kadar soyulurdu. Bu soygun düzeni fazla yürümedi ve çöktü. Onun yerini televizyonlarda sürdürülen gazino benzeri programlar aldı. TV programlarının da gazino düzeninden bir farkı yok. Yine oyun, yine dans, yine gülme üzerine. Program şöyle. Önce birkaç tane tanınmamış şarkıcı çıkar. Ardından bir dansöz koy, ünlü bir türkücüyle devam et, komedyene geç ve en sonunda az solisti patlat. Halkı eğlendirmek için çaba harcayan TV programcılarının aralarında neler konuştuklarını kulaklarımla duymadım ama çıkardıkları işlere bakarak tahmin edebiliyorum. Şimdi düş gücümüzü işleterek aralarında neler konuştuklarına kulak verebiliriz. Çocuklar, şöyle sıkı bir program yapmak, reytingleri tavana vurdurmak ve acayip reklam alabilmek için programa İbrahim Tatlıses'i çıkarmamız şart. Adamın reytingi korkunç. Bence artık İbrahim unut. Adam ne yapıyor biliyor musun? Noto öğreniyor. Yok ya, inanmıyorum. Yalanın varsa iki gözüm önüme aksın. Geçen gün alkollüyken ağzından kaçırdı. Birden do, re, mi, fa, sol demez mi? Yanlış duymuşsundur. Ben de öyle zannettim. Ne diyorsun diye sorunca aynı notaları bir daha saymaz mı? Niye sadece 5 nota söylüyor? Bunlar 7 veya 8 tane değil mi? Ben de merak edip sordum. Bunlar nedir diye. Sus, kimseye söyleme. Bunlara nota diyorlar. Daha iki tane varmış ama hepsini ezberleyemedim dedi. Vay başımıza gelen. Ya, programın kalitesini yükseltmemek için İbo'dan vazgeçmekten başka çare yok. En iyisi kahtalı mıçı diyorum ben. Tamam öyle olsun. Yine eğlence programımızda güldürüleri yazması için de bir mizah yazarıyla anlaşırsak tamamdır bu iş. Mizah yazılır mı abi ya? Sen kafayı mı yedin? Ya ne yapılır? Abi mizah yeteneği Türk milletinde zaten doğuştan vardır. Ayrıca bir şey yazmaya gerek yok. Sen komedyeni bul, getir, gerisi kolay. Ortada metin olmayacak mı? Metin hatta zeki bile olabilir. Bunlara önce tavşan dişi taktıracaksın, sonra başlarına huni geçirip... Huni mi? Millet anlamaz abi, sen herkesi Oxford mezunu mu sandın? Canım, ne alakası var huni ile Oxford'un? Şeker abicim, huni ile ne yapılır? Su doldurulur değil mi? Şimdi sen bu zamazingoyu adamın başına geçirirsen Oxford mezunu olmayanlar ne düşünecek? Ulan adama bak, su doldurma dalgasını kafasına acaba niye geçirmiş diye düşünürken senin esprin güme gidecek. Sen komedyene sık sık dilini çıkart yeter, bak millet ne biçim güler. Bir de orijinal bilgi yarışması programı yapsak. Tamam yapalım da soru bulmak çok zor. Ne sorarsan sor bizim milletin bir tek yanıtı var. Yanıt yok. Canım çok kolay sorarız. Mesela 2 kere 2 kaç diye sorarız. Bilemezse 3 artı 1 diye ipucu veririz. Abi sen herkesi matematik olimpiyatları şampiyonu zannettin galiba. Bir kere matematiği, fiziği, kimyayı geç. Coğrafya ne dersin? Başkentimizi soracaksan vazgeç. Bilemiyorlar. O zaman biz de Türkiye'nin başkenti Ankara deriz. Peki soru bunun neresinde? Tamam işte soru bunun neresinde deriz. Yani cevabı biz veririz, soruyu o bize sorar. Bak bu fena fikir değil. Son zamanlarda daha rafine vatandaşlar için gazino ve TV eğlenceleri yerine Layla veya Reina denen eğlence mekanları da açıldı. Bunların kapılarında uzun boylu kızlar ve kapı gibi erkekler duruyor. Size bir bakış attıktan sonra ya geçer not veriyorlar ya da başlarından savıyorlar. Tahminlere göre kapıya yerleştirilen kişilerin sizin maddi durumunuzu, banka hesaplarınızı, gayrimenkul tapularınızın sayısını, hisse senedi portföyünüzün kalınlığını görmeden hesaplayabilme konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri var. Olabilir ki siz üç kuruşu denkleştirip oraya gelmişsinizdir. Üzerinizde eşten dosttan edinilmiş pahalı giysiler vardır. Felekten bir gece çalmak uğruna pahalı bir otomobil kiralamışsınızdır. Hiç fark etmez. Durumunuzu şıp diye anlıyorlar ve bir bahane bulup başlarından savıyorlar. Damınız yok. Damımız, çatı yok. Yerimiz yok. Ama paranız varsa Layla'da veya Reyna'da eğlenmek sizin de hakkınız. Arabanızı atlayıp Boğaz kıyısına gidin, aracınızı yoldan geçen birine teslim edip eline bir 50'lik banknot tutuşturun. Arabanız geri gelirse ne âlâ. Gelmezse eve taksiyle döner, arabanın parasını sigorta şirketinden istersiniz. İçeride mutlaka etrafınıza adam dövecekmiş gibi bakın. Üstünüzde ne kadar para varsa hepsini ortalığa saçın. Buralarda bir süre kaldıktan sonra şu izlenimleri edinebilirsiniz. Türkiye'de erkekler esmer, kızlar sarışın olarak dünyaya gelirler. Arada bir iki esmer kadına rastlansa bile bunlar büyük olasılıkla yabancıdırlar. Erkekler başlarını hiç ara vermeksizin sağdan sola, soldan sağa yavaşça çevirirler. Durumu bilmeyen biri bunu ülkemizde yaygın bir boyun adalelerini güçlendirme hareketi sanabilir. Oysa amaç çevredeki hatunların kısa süre önce saptanmış pozisyonlarını değiştirip değiştirmediklerini anlamak, kimin yalnız olduğunu ve kimin olmadığını öğrenmektir. Kadınlar ise dikine hareketler içindedir. Müziğe uygun sıçrıyormuş gibi yaparak çevrelerini saranların dışında kalanlara da kendilerini göstermeye çalışırlar. Gürültü çok fazla ve fiyatlar epey pahalıdır. O kadar ki bunlardan birinin önünde meydana gelen bir gemi kazasında kazazedelerin imdat çığlıklarının gürültü yüzünden duyulamadığı iddia edilmiştir. Bu sav doğru olabilir. Zira hesabı ödeyenlerin attıkları imdat çığlıkları da garsonlardan başkası tarafından duyulamaz. Starlarımız anlatır. İnsana ilk bakışta sonsuz sayıda starımız, hatta birkaç tane de süper starımız varmış gibi görünürse de bunları en fazla 4-5 ana başlık altında toplamak mümkündür. Tarihteki ilk starımız Münir Nurettin Selçuk'tur ve artık çok az kimse tarafından bilinmektedir. Hatta ilk starımız olduğu bile pek bilinmez. Osmanlı Devleti'nde 2. Abdülhamit döneminde 1900 doğmuş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında star olmuştur. Münir Nurettin Selçuk'un star olabilmesi için sahneye frakla çıkması ve şarkılarını ayakta okuması yetmiştir. Bunlar o dönem için büyük yenilikler olarak kabul edilmiştir. Ondan öncesinde şarkıcılar sahneye toplu olarak çıkarlar ve şarkılarını oturarak söylerlerdi. Üzerlerindeki giysiler ise evlerinde kullandıkları giysilerden farklı değildi. O yüzden Münir Nurettin Selçuk tek başına sahneye çıkıp frak giydiği ve ayakta şarkı söylediği için günümüzün Michael Jackson'ı kadar ilgi çekmişti. Sonradan baston yutmuş gibi diye tanımlanacak bu şarkı okuma yöntemine duyulan tepkiler zamanla tam zıttı sayılabilecek Zeki Müren tarzını ortaya çıkardı. Zeki Müren, Türk hatta dünya starları tarihine önemli bir yenilik getiren Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk'un tersine çok hareketli bir tarz tutturmuştu. Selçuk frak giymişse o şort veya eteklik giymiş, Selçuk ayakta durmuşsa o yere uzanmış, Selçuk'un baston yutmuş tavrına karşı o sanki yılan yutmuşçasına hareketli olmuştur. Böylece star tarihimizdeki asırlar süren hareketsizliğe bir denge getirmiştir. Bülent Ersoy, Zeki Müren'in cinsiyet ameliyatı geçirmişidir. Diğer starlarımız Zeki Müren ile Bülent Ersoy arasında bir yerde ne olacaklarını henüz karar vermemiş olanlardır. Halkımız nedense erkek ama kadın gibi görünen sanatçılara gösterdiği büyük ilgiyi oldukları gibi görünenlere göstermemiştir. Bunda da Osmanlı döneminden kalma bazı alışkanlıkların rolü olduğu sanılmaktadır. Örneğin o dönemde kadınlar zinhar sahneye çıkamamış, sahnelerde erkekler kadın rolü oynamıştır. Bu durum eğlence arayan ve çoğunluğu erkek olan ecdadımızın göz zevkini değiştirmiş olmalıdır. Dünyanın en ciddi işi olan gazeteciliği nasıl eğlenceye dönüştürdük onu anlatır. Dünyanın her yerinde dünyanın en ciddi uğraşı sayılan gazeteciliğin bizde eğlence dünyasına dahil olması özel TV kanallarımız sayesindedir. İşin aslına bakarsanız 20. yüzyılın son çeyreğinde eğlence hayatımıza görsel medya denilen TV'ler egemen olmuştur. Daha sonra yazılı medya denilen gazetelerimiz de aynı yöntemlere başvurmuştur. Hatta son olarak İbrahim Tatlıses bir gazetede köşe yazarı olmuştur. Bizde sadece eğlence programları değil, haber programları ve araştırmacı gazetecilik örnekleri de eğlencelidir. Örneğin haber saatinde aynı haber ekranda en az 8-10 kere dönmüyorsa bizim seyircinin haberin tadını çıkaramayacağı ve eğlenemeyeceği varsayılır. Oysa yukarıdan beri anlattığımız gibi halkımız oldukça zekidir. Aynı haber arka arkaya 8-10 kez geçtiğinde o gün TV'nin haber merkezinde haberlerden ziyade tavla partileriyle meşgul olunduğunu ve saat doldurmak için aynı haberlerin döndürülüp durduğunu kolayca anlar. Basın dünyasında durumun nereden nereye geldiğini anlamak için eski ile yeniyi kıyaslamakta yarar var. Her şey değişirken Türk basınının da büyük değişikliklere uğradığını kabul etmek gerekiyor. Aradaki farkları belirtmek gerekirse, eskiden gazeteciler her yere zor bir yoldan girmeye meraklıydılar. Örneğin en sıkı gazeteciler bile İsmet Paşa'nın konağına kapıdan girmeyi akıllarının köşesinden geçirmezlerdi. Genellikle bahçe duvarından atlanarak girilirdi. Değişiklik olsun diye zaman zaman ağaçlara tutunularak pencereden paşanın bulunduğu odanın ortasına düşülürdü. Sonraları deneye yanıla yeni bir yol bulundu, kapıdan girmek. Kapının zili çalınınca açılıyor ve gazeteci buradan içeriye alınıyordu. Bu yöntem uzun süre Türk basın mensuplarının aklına gelemedi. Aynı şekilde gizli toplantılara gazetecilerin garson, ahçı vesaire kılığında girmeleri de eskiden çok modaydı. En beğenilen gazeteciler siyasi bir toplantıyı garson kılığında izleyen ve en iyi gin tonik hazırlayabilenlerdi. Elbette içki servisi yaparken bir de fotoğraf çekmek gerekiyordu ki sanıldığının tersine işin en kolay yanı burasıydı. Foto muhabirleri ellerini kollarını sallayarak kapıdan girerler ve garson giysileri içindeki meslektaşlarını tam Adnan Menderes'e içki sundukları sırada görüntülerlerdi. Kimsenin aklına bir gazetecinin içeriye gazeteci olarak girebileceği gelmediği için işlerini rahatça görürlerdi. Bu yöntemden sonraları vazgeçildi. Çünkü görüldü ki garson veya aşçı kılığında izlenen toplantılarda pek fazla bilgi edinilemiyordu. Edinilse bile bu bilgiler haber açısından fazla bir değer taşımıyordu. Çünkü şu türden bilgilerdi: "Bu kanapeler nefis olmuş." "Oğlum, cin tonik öyle yapılmaz. Önce cinle buzu çalkalayacaktın, sonra toniği koyacaktın." "Elbasan tavanın en iyisi patlıcan sosu ile yapılandır." ve benzeri gibi. Çekirdekten yetişmiş bu tür gazeteciler yerlerini sonraları okullulara bıraktılar. Çekirdekten yetişmiş olanların iyi tarafı her şeyi gazetelerde ustalarından görerek, dinleyerek ve öğrenerek çok iyi cin tonik hazırlayabilmeleriydi. Okullar ise bir tek haber kovalamadan, bir tek röportaj yapmadan, bir tek kare fotoğraf çekmeden gazeteci oluyorlar. Bir zamanlar çalıştığım gazetelerin birinde bir okullu gazeteci tanımıştım. Gazeteye trafik kazasına uğrayan ikizlerle ilgili bir haber getirmişti. Gerçekten çok ilginçti. Çünkü genç gazetecinin haberine göre ikizlerden biri 2, diğeri 3 yaşındaydı. Tüm ilginçliğine karşın bu haber gazetede yer almamıştı. Eskiden gazeteciler aşırı meraklı olurlardı. Örneğin bir konuyu merak ettikleri zaman oturur incelerler ve ilgilendikleri konuda hem kendilerinin hem okuyucuların meraklarını giderirlerdi. Yanlış anlaşılmasın, şimdikiler meraklı değil demek istemiyorum. Tersine çok meraklılar. Ne var ki bu meraklarını gidermek için fazla bir şey yapmıyorlar. En fazla yaptıkları bu konuda bir yazı yazarak, "Yahu çok merak ediyorum, acaba falan konu ne oldu?" şeklinde sorular sormak. Yetkililer bir açıklama yaparlarsa ne âlâ. Yapmazlarsa bu arkadaşlar yaşamları boyunca meraklarını sürdürüyorlar. Kısacası insanlar değişti, gazeteler değişti, teknoloji değişti, fiyatlar değişti, binalar değişti, gazetecilik anlayışları vesaire değişti. Hatta dünya değişti ama bir şey değişmedi. Türk halkının gazete okumama alışkanlığı. Neden acaba? Yahu çok merak ediyorum, birisi bu konuyu araştırsa da öğrensek. Araştırma deyince araştırmacı gazetecilik akla geliyor ister istemez. Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Bumcu ve Turan Dursun gibi araştırmacı gazeteciler suikastler sonunda öldürülünce, araştırmacı gazetecileri bekleyen tehlike ortaya çıktı. Sokakta ölüm. Bu nedenle artık araştırmacı gazetecilik şöyle yapılıyor. Akşam Ecebar'da veya Arif'in yerinde bilgi toplama işine girişiliyor. İlk bilgiyi kafayı bulmuş bir bar müdavimi ortaya atıyor ve çevresini saran araştırmacı meslektaşlarına ipuçlarını veriyor. Arkadaşlar, ben dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Sızdıktan sonra şu yolsuzluğu falan kişinin filan gerekçeyle yaptığını fark ettim. Bunu bir araştırsanız. Araştırmacı gazetecinin aklı bu bilgiye üçüncü veya dördüncü kadehten sonra iyice yatıyor. Hele bir büyük devrildikten sonra ortada faili meçhul tek kadeh rakı kalmıyor. Hemen eve kapanıp araştırmacı gazeteciliğe soyunan meslektaşımız duşunu aldıktan sonra uyumaya başlıyor. Düşünde topladığı bütün bilgiler bir araya geliyor, hatta fazladan araya iri göğüslü, uzun bacaklı bir manken bile karışabiliyor. Böylece öğleden sonra uyanan gazetecinin aklında kalanlar akşam bülteni için tam bir şok haber oluşturuyor. Fazla zaman kaybetmeden giyinip bürosuna koşan meslektaşımız arşivleri taramaya girişiyor. İri göğüslü, uzun bacaklı mankenin en iç gıcıklayıcı pozlarını araştırmaya başlıyor. Gerisi artık kolaydır. Bir korku filminden alınan sahneler, iri göğüslü, uzun bacaklı mankenin apış arasına serpiştirildikten sonra bir tabanca fotoğrafı ile dolar veya euroların sayılmasını gösteren bazı yakın plan çekimler, kimin ne dediği belli olmayan birkaç telefon konuşması ve kimsenin bütünüyle görünmediği 8-10 ayakkabı ile diz altında pantolon görüntülerini içeren gizli kamera çekimleriyle senaryo tamamlanıyor. Bu senaryonun güzel yanı, TV kanallarında haber programı olarak sunulabileceği gibi, istenirse sinemalarda gangster filmi olarak da gösterilebilmesidir. Abdi İpekçiler, Çetin Emeçler, Uğur Mumcular boşu boşuna bilgilerle, belgelerle, kanıtlarla, suçlularla, katillerle uğraştıkları için sokakta öldüler.